prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar. Merhaba, ben Adnan.
Ben de Niyazi.
Kaçıncı bölüme geldik?
14. programdayız. Ece'nin seslerinden 70. ses.
Dalalım mı?
Hadi bakalım. Beyaz dergisi dağıldı. Belki ileride toparlanabilirler. Olursa çok iyi olur aslında. Ahmet Soysal, Mustafa Irgat, Turgay Özen de vardı. Ahmet Soysal çok iyi Fransızca bilir. İlk ve ortaokulu Fransa'da okumuş. Babası diplomat tabii. O, Özay Öner. Bunlar felsefede çok yükselecekler gibi görünüyor. Turgay Özen evlendi. O evlenince dağıldı beyaz grubu. Öyle. Bu evlendikten sonra evine gitmişler de elini karısının omuzundan hiç çekmiyormuş.
Niye?
Kapıyı açıyor, oturup konuşuyor. El hep karının omuzunda. Böylesine ambiti derler. Biliyor musun? Ya da uzun sürmez ama. Belli bir zaman sonra boşanırlar hatta.
Vallahi ben de aynı kanaatteyim genelde. Böyle yeni evli veya uzun süre birlikte yaşayan birilerinin yeni olmaları da gerekmez. Evine gittiğinde sanki daha önce hiç birbirlerini görmemiş gibi. Canım, gülüm, ah, sarmaş dolaş olanlar uzun ömürlü olmuyorlar. Benim de gözlemim bu.
Yalnız kaldıklarında da bunu yapıyorlar mı yoksa başkası?
Çekilir mi hayatla öyle? Vallahi çekilmez yani, sürekli elin omuzunda bir el, yani kadın ol erkek ol fark etmez. Çekilir dert değil yani.
Şurada kitap var ya, görüyorsun, Emrah Öztürk, Anlatamıyorum. Hmm. Orada bir tane öykü vardı, ilginç bir öykücü. Kadınlara hiç güvenmeyen bir adamı anlatıyor biraz. Şimdi Emrah Öztürk'ün Anlatamıyorum'dan bahsedeyim. İki bölüme ayırmış, birinde öyküler var. Kitaba geçtim ama orada şey vardı anlattığımda. Kadınlara güvenmeyen adamın anlatıldığı ikinci bölümde de iki tane böyle masalımsı öyküler var. Bayağı başarılı. Onlardan birinde işte eski bir diplomat, Osmanlı zamanında kalmış. Kadınlara hiç güvenmiyor, kadınları sevmiyor. Sonra işte günün birinde bir tane kadına aşık oluyor. Gözü sürekli kadının üzerinde, dediğin gibi. Kadın ilk başta şey, hoş karşılıyor. Zaman geçtikçe sıkılmaya başlıyor. Ondan sonra işte eşini aldatıyor falan filan, öyle öykü gidiyor. Ama orada şey vardı. Kadın, bana hayran olma, beni sev. İşte öykünün verdiği şey, mesajlardan biri. Mesaj verme kaygısı var mı yok mu bilmiyorum da. Öyle masalımsı hoş bir öyküydü. Aklıma o geldi bak. Kitapta önümde ya. Söyleyeyim i̇şte, dedim. Nereden
aklın,
nereye?
Aklın kemendi yok ki.
Yok.
Tutasın bir yerde.
Şimdi Beyaz Dergisi. Şimdi sen biliyorsun, yayıncılar beyaz, sen söyle, kitapları, beyaz kapaklı kitapları hiç sevmezler.
Bilmem yani.
Malum neden. Çünkü sürekli kirlenir. Hı. İşte okura ulaşmadan önce kirlenmeye başlar hatta kitaplar. Okura ulaştıktan sonra da o kitap çıraflarında vıcık vıcık edilir. O kitaplar işte 10 tane gönderildiyse kitapçıya, 5'i geri gider. Geri döndüklerinde sanki okumuş gibidirler.
Ha şey, Can Yayınları'nın bir dönem kitap kapakları beyaz ağırlıklıydı. Ve bilebildiğim kadarıyla ilk jelatine saran kitap evi de Can Yayınları değil mi? Sadece
poşete soyuyor. Muhtemelen.
Jelatine sarıyordu. Yani daha önce hatırlamıyorum başka yayın evinin kitaplarını jelatine sardığını. Jelatinli kitaplar geliyordu. Can Yayınları beyazı değiştirmeyip jelatinle, o amaçla mı koydular acaba?
Muhtemelen. Eşini zaten şey, dokunmasan bile, kitap çiraflarında dursa bile ya da şeyde işte depolarda, O yerden kalkan tozlar onun üzerine biniyor. Böyle şey kirli bir hale, yani beyaz kir tutuyor. Beyaz dergisi de kir tutmuş. Baba baba baba.
Neydi? Can Yücel'indi galiba. Burada söylenir ya, hep böyle renklerin kirlenme savaşı vardır. Birinciliği neye verirler? Beyaz
mı? Beyaz Can Yücel değil, Özdemir Asap mıydı o?
Asap mıydı? Asap'ım bu.
Asap'ım bu Osman. Şimdi Ahmet Soysal'ı biraz tanıyalım mı? Şimdi 1957'de mecburuz. Ha. Önemli bir isim ya. 1957'de İstanbul'da doğmuş. 76'ya dek İstanbul, işte Paris, Brüksel, Beyrut'ta yaşamış.
Sen 57 deyince ben hemen kendi yaşımdan hesaplıyorum. Yoksa şey yapmıyorum.
Sana göndermede bulunacaktın da ucuz olsun diye göndermedim. Hayır, senin genel, yaşında mı?
Genelde sen doğum tarihlerini veriyorsun ya. 1950 yılında diyorsun. Ben 63 doğumluyum. 13 yaş benden büyük. Benim hesaplarım bu şekilde.
Benden 6 yaş büyük.
6 yaş büyük benden. Oha, yaşıyor mu hala?
Yaşıyor tabii ki.
Lan ölmüş herif.
Ya 1982'de Beyaz Dergisi ilk kez yayınlanmış. Biz de alıyorduk Beyaz Dergisi'yle. Devamlı olmasa bile nasıl bir ilişkimiz vardı ya Beyaz'da?
Beyaz bir ilişkiydi.
Evet, peki öyle olsun. İşte derginin bak 82'de yayınlanmış, 1995'te derginin son sayısı çıkmış. 13-14 yıl dile kolay bu Beyaz Dergisi ayakta kalmış. Ahmet Soysal ilk felsefi yazısını Beyaz'ın birinci sayısında yayınlamış. Arto'dan, işte Boucher'den, Fransız şairlerinden çeviriler yapmış. Fransızca'ya da Dağlarca'yı, Ece Ayhan'ı tabii ki. Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday'ı çevirmiş. Şimdi Lacan, Benofoy gibi sıra dışı yazarları çevirmiş Türkçe'ye. Ölüm, Yazı, Vücut gibi pek çok inceleme, deneme kitabı kaleme almış. Şeye girdiğinde Ahmet Soysal kitapları tıkır tıkır iki sayfa sen söyle. Kitap listesi çıkıyor. Çevirileri de var. Kendi yazdığı kitaplar da var. Bayağı üretken bir isim. Dağlarca çok ilginç bak burası. 34 şiiri varmış. Son şiirlerini Ahmet Soysal'a emanet etmiş.
34 tane şiir mi var?
34 tane son şiiri.
Son şiir 34 tane.
Evet. İşte Ece Ayhan Dağlarca, Melih Cevdet Anday'dan çeviriler yapıyor. Oktay Rıfat'tan. Ya ilginç bir bağlantı ya da bağlantısızlık var Ece Ayhan'la Dağlarca arasında. Ya da var mı bilmiyorum da. İyi bir ilişki kurmuş ki Dağlarca da şiirlerini ona emanet etmiş. Hatta tam emin değilim de hatırladığım kadarıyla Beyaz Dergisi'ni kurma nedenlerinden biri de bu. Dağlarca'nın şiirlerini yayınlamak için. Tam emin değilim bu bilgiden. Öyle bir şey var aklımda kalmış. Dağlarca'nın emanet ettiği bu şiirler ta yıllar sonra Abdurgay Özen ve Ahmet Soysal tarafından yayınlanmış. Şimdi önemli bir şeye geliyoruz, ilginç. A'dan Z'ye Ece Ayhan kitapçığını hazırlamış Ahmet Soysal. Sonra kıyametler kopmuş. Şimdi Kitaplık Dergisi ek olarak vermiş bu kitapçığı. Bizde yok. Bu yok. Sende var mıdır? Sana sormayı unuttum aslında.
Yanan bak buraya gelmeden önce. Ha? Yanan kitaplıkta vardı galiba.
Şimdi Hilmi Yavuz ve Özdemir İnce bu kitapçığa köpürmüşler. Epey bir tepki göstermişler.
Niye?
Onlara bir takım göndermeler varmış herhalde. Ahmet Soysal da bir o kadar herhalde biz o kadar sertlikte yanıt vermiş. Ya uzunca sen söyle bir şey var. Okuyalım mı biraz? O yanıt benim ilgimi çekti.
Oku.
Aslında sen okusan keşke bir alttan.
Yok be.
Senin de gözlüğün var mı yanında bu arada?
Hayır, gözlüğüm yok.
Sana gözlük getirdim. Bir tane gözlük vardı. Yurgundan kalma.
Şimdi okuyamam boş ver.
Peki. Ece Ayhan kitapçığımla ilgili Özdemir İnce ve Hilmi Yavuz'un kitapçığın kapsamını aşıp Ece Ayhan'ın kişiliğine ve şiirine yönelik saldırılarını okuduk.
Bu Ahmet Soysal'ın...
Ahmet Soysal'ın Özdemir İnce ve Hilmi Yavuz'un yanıtlarına yanıtı. Yaş... Tabi havada kalacak ister istemez. Ne yanıtlar var elimizde, ne A'dan Z'ye Ece Ayhan kitapçığı var. Doğru bir şey mi yapıyoruz? Pek emin değilim ama.
Yanlış yapalım, boş ver.
Tamam o zaman. Kitapçık büyük bir kini yeniden açığa çıkarmış oldu. Bu bakımdan yararlı oldu. Kimin ne olduğunu bir kez daha gösterdi. Edebiyat ve basın dünyasındaki önemleri bazı dergilerde ve gazetelerde kapladıkları yerden ibaret olan iki edebiyatçı tırnak içinde. Edebiyat tarihinde çok sık görüldüğü biçimde birkaç kuşaktır gençliğin, aydınların, yenilikçi sanatçıların çok büyük bölümünün önem bakımından en üst sıraya koydukları bir yazara çullandılar.
Ece Ayhan mı?
Yazardı Ece Ayhan. Evet, şair, yazar, ikisi de. Bu bir sefalet ve aynı zamanda büyük bir cürettir.
Cüret.
Cürettir. Sanırım kinlerinin heyecanıyla ne yaptıklarının farkına tam varamadılar. Artık toparlanmaları için çok geç. Böylece kendi oyunlarına gelip rezil oldular.
Ben şeye güldüm ama, cüret. Ben böreği duymuştum da cüreti de ilk kez senden duyuyorum. Ha. Cürettir.
Çok uzun olduğu için öyle kaçmış olabilir.
Börek. Tamam da.
Altman. Böylece kendi oyunlarına gelip rezil oldular. Korkarım yıllar sonra bir tek bu sefalet ve cüret taşkınlığıyla anımsanacaklardır. Şu an biz onu yapıyoruz. Apme Soysal'ın dediği çıktı. Şu an okuru anımsamaya çağırıyoruz, bu cüret.
Belli bir cüret karşılığında.
Tıpkı örneğin vaktiyle kötülük çiçeklerinin berbat bir yapıt olduğunu çığıran edebiyat sefilleri gibi.
Kötülük çiçekleri Baudelaire
mi? Evet. Bunlardan biri Hilmi Yavuz mu artık? İkisi mi? Özdemir İnce mi?
Bunlar kötülük çiçeklerini orijinalinden okumuş insanlardır değil mi?
Ya Fransızca, özellikle Özdemir İnce'nin Fransızca çeviriler yaptığını bilmiyorum. Biliyorum. Hilmi Yavuz'a sanırım
biliyordur
İngilizcesi canım. Var. Fransızca yoksa bile. BBC'de çalışmış.
Ama Hilmi Yavuz'un şöyle bir imajı var belki.
Hilmi Yavuz.
Hilmi Yavuz'un Türkçe dışında bütün dilleri biliyor gibime geliyor.
Senin kadar ben nankör okur hayatımda görmedim.
Ben Hilmi Yavuz'u ömrümde okumadım ki nankörlük yapayım.
Ulan Hilmi Yavuz'un şiirlerini ben çok iyi biliyorum. Sen nasıl bu kafaları bu? Onu... Elinden düşürmüyordun o Bedrettin şiirleri.
Sen
baya senin ilgini çekmişti. Senden gizli gizli seni izliyordum.
Bir başkasıyla yaşıyordun da sen. Benimle mi karıştırıyorsun? O kadar ya, morukladın.
Şey, Attila İlhan. Ya, dikkat ediyorum.
Tekrar gelmeyelim yani 20'li yaşlarda, 20'li yaşlarda.
Ha, o yaşlarda ilgilendin yani. Sonra da bıraktın, ilgini çekmedi. O olabilir.
O, belki de o beni bırakmıştır. Bilmiyorum. Ben bıraktım diyerek bir şey yapmıyorum da Attila İlhan beni bıraktı belki de. Hilmi Yavuz da beni.
Hilmi Yavuz da belki.
O terk edilmişliğin acısıyla şimdi geçirmeye çalışıyorum.
Devam ediyorum.
Tek taraflı değildir ki yani ölç almak. Her zaman yazar bizi bırakacak değil ya, veya okur yazarı bırakacak değil ya. Bazen de yazar okuru bırakır.
Hangi kimin kitabını okudumuş? Svevo. Çok önemli bir kitap ya. İsmi aklıma gelmiyor, tuhaftır. Obsesif bir adamı anlatıyor, bilirsin onu.
Bilmiyorum.
Neyse, yıllar sonra okudum ben. Bir 5-6 ay önce kitaptan o kadar sıkıldım ki hani bitiremedim. Öyle bir şey var yani. Gençliğimize öyle hayranlık duyduğumuz, aslında iki okuma yapmamız gerekiyor. 20'li yaşlarda hayranlık duyduğumuz yazarları bir de okuduğumuzda çekilmez hale geliyorlar. Ya da biz o bağlantıyı kaybetmişiz.
Sadece bize mahsus bir şey değil ki, bütün insanlar için böyle gibime geliyor. Yani 20'li yaşlarda sevdiğin, hatta böyle hayran olduğun birisini bir 10 yıl sonra okuduğunda uha lan ben bunun nesini sevmişim diyebiliyorsun.
Şeyde biz de sen kütük değiliz ki eğilip bükülüyorsan anasını satayım. Şimdi işte Fakir Baykurt, Bekir Yıldızlar. Şimdi şey yani neydi o? Toptaşlarla, işte Orhan Pamuklarla, başka ne yazarlarla, onlarla cebelleşiyorsun. Semra Topallarla. Yani şey, edebiyat da değişiyor, sen de değişiyorsun onun beraberinde değil mi?
Bu bir olgu mu? Olgudan mı bahsediyorsun?
Öyle bir şey yani. Hani şey yok, böyle sürekli sahip çıktığın, taşıyabileceğin 50 yaşına, 60 yaşına çok fazla yazar yok. Bilmiyorum, değişiyoruz. Neyse, senin Hilmi Yavuz hayranını affediyorum. Böylelerin karşısında diye devam ediyor Ahmet Soysal. Ece Ayhan'ı ve kendimi savunacak değilim. Değilim diyor ama öyle gidiyor daha bu çok. Sadece bu saldırılara tanık olan okurları bir iki aydınlatma yapabilirim. Bunun yararı da olur kanısındayım. Bu aydınlatmalar zaten malum olanın altını çizmekten öteye gitmeyecektir. Bir.
Karşı çıkanın alnını karıştırırım diyor.
Aynen. Yani. Bu tür tırnak içinde, bundan sonraki edebiyatçıları, bizi dinleyenler hep tırnak içinde alsınlar. Bu tür edebiyatçılar bir takım iktidarlar edinmeyi kollarlar. Ve bunun içinde bazı iktidarlara yaslanmayı, bu bir vakıf olabilir, bir holding olabilir örneğin. Zamana göre kolaylıkla saf değiştirdikleri görülür. Örneğin Poesium zamanında Hilmi Yavuz sosyal demokrattı. Yanılmıyorsam Özdemir İnce de o zamanlar ve eskiden Marksistlik falan taslıyordu. Ta ki bugün Amerikancı basında işgal savunuculuğu rolüne soyunana kadar. Bu tür ilişkileri ya Hilmi Yavuz'un geçmişine baktığında böyle ne diyeyim ben sabıka mı denir ne denir? Hani sicili çok da temiz değil o anlamda.
Kimin sicili temiz ki?
Bu arada.
Senin sicilin temiz mi? Benimki temiz mi?
Ya o an bakarsan Hilmi Yavuz kadar da değil böyle. Oradan tamam, oraya tamam koy,
o kadar para kazansak var ya.
Devam ediyorum. Bu tür ilişkilere sığınacaksın. Sonra da Ece Ayhan'a saldıracaksın. Hem de onun kurumsal geçmişini anımsatmak yoluyla. Ya bu arada yani onları yazılarını okumadım da Ece Ayhan'a mı saldırıyorlar yoksa Ahmet Soysal'a mı?
Kurumsal geçmişten mi?
Yok yok. Şimdi bu tür ilişkilere sığınacaksın sonra da Ece Ayhan'a saldıracaksın. O yazılarında benim anladığım kadarıyla saldırdıkları Ece Ayhan kadar Ahmet Soysal'da çünkü A'dan Z'ye Ece Ayhan kitapçığına saldırıyor Özdemir İnce ve Hilmi Yavuz. Neyse. Hem de onun kurumsal geçmişini anımsatmak yoluyla. Ece Ayhan'ın şeyi vardı ya memuriyeti biliyorsun. Şey valilik malik bir şey kaymakamlık yapmıştı.
Kaymakamlık ha.
Hatta belediye başkanlığı da yapmıştı. Neyse. Peki hangi yoksul ve mütevazı kökenli yazar 50'li 60'lı yıllarda devlet memurluğu yapmadı? Yaşamak için. Bu onların devletin o zamanki durumuyla barışık olduğunu mu gösterir? Bu sefil akıl yürütmeye demagoji bile denmez.
Niye bu kadar sinirlenmiş ki? Yani kaymakam olmak, bir dönem kaymakamlık yapmış olmak, belediye başkanlığı yapmış olmak o insandan ne alır götürür ki?
Ya işte eksik olan burası. O A'dan Z'ye kitapçığında belki Ahmet Soysal işte devletli olan, devlet olan karşılığından bahsediyor.
Sen benden daha iyi bilirsin. Senin baban polis ya. Benimki kasap oğlum. Devletle hiçbir alıp veremediği yok.
Ben devletin kurumlarına şu ana kadar hiçbir seslendirme metni falan yapmadım. Ha. Devam edelim. Hiçbir devlet ödülüne aday olmadım.
Ben oldum ki?
Verseler koşa koşa almaya gidersin.
Tabii ki. Kaç paradır?
İki. Devam ediyor. Ece Ayhan'ı mahkum etmek, ikinci yeniyi mahkum etmektir. Sen kim oluyorsun Hilmi Yavuz, ikinci yeniyi mahkum ediyorsun?
Hayda. Allah
Allah. Bu Ahmet Soysal yalnız bu şeyde bana çok tuhaf geldi.
Şimdi mi tuhaf geldi?
Yok daha baştan ama giderek tuhaflaşıyor. İkinci yeniyi mahkum etmek, Ece Ayhan'ı mahkum etmek. Neyse. Bir de sen kim oluyorsun ki? Ağız yani şey, üslup biraz tuhaf değil mi? Biz şeyden geldiğimiz için soylu bir geçmişimiz olduğu için bu tür ifadeler bizi sen söyle şaşırtıyor fena halde.
Evet yani ben de bir tuhaf oldum.
Evet. Ah paşa babam bugünleri görmedi iyi ki.
Kasap babam.
şey polis babam olsaydı bunları kurşuna boşaltırdı ayaklarına. Devam ediyor. Ece Ayhan ikinci yeninin merkezindedir. Ve bu gerçeğin bilincine ilk önce ikinci yeni sahip olmuştur. Sonra da bu akımla ilgilenenlerin hepsi. Bu merkez durumuna ne diyorsun? Ece Ayhan ikinci yeni.
Yani Ece Ayhan'ın içinde değildir ki.
Ama bu. Bence de şeyinde değil. Bir de şey var. İkinci yeni Ece Ayhan kendi sivil şiir kavramını falan geliştirdi. Tabii ki ikinci yeniye sahip falan çıktı da. Merkezindedir. Ama öyle bir algı olduğu da gerçek.
Niyazi şimdi benim burada söyleyeceğim her laf ikinci yeni uzmanıymış gibi olacak. Anlatabiliyor muyum?
Bizim yani ortalama okurlar olarak burada geçtik mikrofonun karşısına işte bir şeyler döktürüyoruz.
Dolayısıyla uzman merkezde olarak mi kıyıda mı köşede mi bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Evet. Merkezdeyse merkezdedir. Değilse değildir.
Üç. Kitapçıkta Poesium olayını ya Poesium dediği İstanbul'da bir uluslararası sen söyle şiir toplantıları gibi bir şey düzenlendi. Biliyorsun. Ece Ayhan da bahsediyordu bundan. Daha sonra da herhalde bahsedecek. Ece Ayhan davet edilmedi.
Ciddi mi?
Evet. Yani bu terbiyesizliğin tabii canım daniskası. Hani kuyruklusu hakikaten şey, ayıp denen bir şey var. Ece Ayhan'la tabii bunun üzerine epey bir gitti. Hilmi Yavuz'a çullandı haklı olarak.
Ha, Hilmi Yavuz mu organizasyonun başındaydı?
Tabii tabii, sosyal demokrattı o zamanlar Hilmi Yavuz.
Ha, ayıp etmiş. Ha.
Kitapçıkta Poezyum olayını bir kötülük örneği olarak gösteriyorum ve onun canını çok sıkmıştı diyorum Ece'nin. Özdemir İnce ve Hilmi Yavuz bu noktada gevezeliklerine bir vesile daha bulunuyorlar. Düşüklük var burada, neyse. Ece Ayhan tepkisini son şiirlerde yer alan Bir Sivil Şairin Ölümü dizisinin birinci düz yazı şiirinde dile getirmişti. Ece Ayhan elbette ki hiçbir değer vermediği iki edebiyatçının kendisini bir toplantıya çağırmamasına üzülecek biri değildi. Ama işte gerçek şu ki kendi adına üzülmedi. Mayıs 1991'de Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya ölmüş bulunuyordu. Komiğime gitti şimdi bu. Allah Allah. Devam ediyorum. İkinci yeniden bir tek kendisi Ece Ayhan ve İlhan Berk hayattaydı.
İlhan Berk de ne yaşamış
be? Sezai Karakoç. Ha, şimdi Sezai Karakoç'a geliyor. Hemen bak. Tabii Sezai Karakoç da vardı ama o çağrılmıştı ve gitmedi. Ece Ayhan'ın çağrılmayışı ikinci yeninin toplantıda yer almadığı ve dışlandığı anlamını taşıyordu.
Sezai Karakoç ikinci yenicilerin içinde sayılır mı?
Sayılıyor.
Ciddi mi?
Tabii.
Ama ikinci yeni dönemine ait şiirleridir o zaman.
Ya ikinci yeni dediğimiz yine şey, ortalama okur olarak söylüyoruz. İşte yeni bir şey, dil, yeni bir üslup. Daha önceki şey akınlara karşı onların temsilcilerinden biriydi. O da kendi üslubunu geliştirdi. Bir şekilde itiraz etti. Anladın mı? Hı. Bir muhaliflik falan Sezai Karakoç'ta haydaydı vardı bana sorarsan.
Muhalefet ikinci yeninin şeyi mi? Muhalif olmak.
Ya muhalif olmak ama işte başka bir şey geliştirmek. İşte yazsımak. Tabi bunların şey manifestosu sadece işte pazar postasında Muzaffer İlhan'ın bir yazısı falan var ya. Hı. O bir nevi işte tırnak içinde manifesto olarak kabul ediliyor. Ece Ayhan da bahseder ondan. Öyle bir durum vardı. Şimdi devam ediyorum ben. Kaybetmeyeyim. Ha, Sezai Karakoç da vardı ama o çağrılmıştı ve gitmedi. Ece Ayhan'ın çağrılmayışı ikinci yenenin toplantıda yer almadığı ve dışlandığı anlamını taşıyordu.
İlhan Berk çağırmış mı?
Ha, onu söyleyeceğim. Bir tek İlhan Berk yetemezdi ve Ece Ayhan da aslında İlhan Berk'ten toplantıya katılmamasını bekledi. Demek ki katılmış.
Aa.
Katılacağını duyunca da içerledi. Sen İlhan Berk'le ilgili son zamanlarda bazı mektuplar okudun. Bir şeyler söyleyebilirsin belki burada, bak tam yeri.
Benden bir şey söylemesi beklendi.
Geçir, bir şey söyle.
Hiçbir şey söyleyemedim biliyorsun. Bunu 3895. kez söyledim. Ha. Tam peki. Aklıma gelmişti. Sen bana böyle yol verince o gitti.
Gitti. O zaman felsefeden konuşsan arada.
Allah'ım yarabbim ya.
Kitapçıkta anlattığım gibi İlhan Berk'in toplantıdaki onurlu tepkisi o zamanlar örtbas edildi. Yeteneksiz ama iddialı edebiyatçılar başta da söylediğim gibi hep iktidarlara yaslanarak kendilerine bir yer edinmeye çalışmışlardır. Onları ayakta tutan oportünist refleksleri ve hesapları olmuştur hep. Yapıtları değilse bile isimleri bilinir. Çok ağır. Yapıtları değilse bile isimleri bilinir bu sayede.
Ben espri yapıyorum, sen cidden çok ağır diyorsun. Neresi ağır, ağır be, anasını avradına küfretmiyor ki.
İktidar.
Oportunist diyor.
Ya Özdemir İnce mesela iktidarları yaz. Ama Hürriyet yazarı idi Özdemir İnce. Biliyorsun.
Bu baya ne? Baya neyi gösteriyor?
İktidarı baya baya kucağında oturduğunu gösteriyor. Herkes Hürriyet'te falan bir köşe sen söyle edinemiyor.
Tamam da Hürriyet'in zaten şeyi belli, eti belli, budu belli. Herkese sayfa verse Hürriyet 5000 sayfa filan olur herhalde. Bazılarına veriyor, bazılarına vermiyor.
Çok safsın sen be Atlan.
Ciddi mi?
Devam ediyorum. O dönemdeki iktidarın bir bileşkeni Sosyal Demokrasi ve Sosyal Demokrat İstanbul Belediyesi'ydi. İşte Ece Ayhan'ı üzen diğer bir nokta kendisini kale alacağını ve kültürüyle bağlantısı bulunduğunu bir dereceye kadar umduğu sosyal demokrat iktidarın kendisini unutmasıydı. Bu iktidar müdahale etse oportünistler tabiatları gereği bunun kabullerini verirlerdi. Yani sosyal demokrat belediye itiraz etseydi, Ece'yi unuttunuz deseydi Hilmi Yavuz da bunu kabullenecekti ve şimdi çağıracaktı.
Bu arkadaş da kusura bakmasın ama şeyi söyleyeyim. Bu düpedüz şey diyor işte. Babaya şikayet.
Evet.
Düpedüz yani. Tuhaf. Ben dövmedim. Hadi baba gel bak bunu döv diyor. Ya bu şeyi
sosyal demokrasiye hiç yakıştıramadım ben bunu diyor.
Ben buraya bile yakıştıramadım. Hiçbir şey yakıştıramadım. Adam şey diyor yani o genelde bu tip şeyleri düzenleyen insanların işte festivalleri, cartları, cürtleri düzenleyen insanların bir özel bir yapısı vardır. Olması gerekir veya. Adam şey diyor yani belediye para verdin. Bak senin para verdiğin insanlar şey yapmıyor. Benim istediğim insanları çağırmıyor. Hadi şey yapsana, söylesene. Yani müdahale istiyor, özerk yapısını boz diyor. Orada yapması gereken, burada yapması gereken siz niye çağırmadınız diye. Sadece ve sadece o çağırmayan ekibe seslenmek. Ondan sonra aba altından belediye başkanının sopasını göstermek de bana çok hoş gelmedi açıkçası.
Bu A'dan Z'ye Ece Ayhan kitapçı herhalde Ece Ayhan vefat ettikten sonra yayınlanmış gibi geliyor bana, değil mi?
Bilmiyorum.
Sanırım öyle. Şey yani biraz da Ahmet Soysal anladığım kadarıyla akıllı uslu bir adam. Yani epey bir şey donanımlı.
Ama burada şey değil yani donanım.
Burada şey biraz gençlik böyle heyecan falan var acaba hani bana biraz tuhaf geldi.
Benden şeyleri, 6 yaş büyük değil miydi bu arkadaş?
Referansları. Evet. Çok da genç değil. Altı ama yaş. Sen hep böyle oldun doğdun. Sen 5-6 yaşındayken Hegel Hegel diye dolaşıyordun şarkıçla da.
Hegel, Hegel.
Hegel, Hegel buraya.
Hegel buraya.
Usta bana bir Kant. Devam edelim. Hilmi Yavuz benim ölüm değildi. Benim ölüm değildi diyerek Ece Ayhan'ın arkasından konuşma hakkının olduğunu savunuyor. Yani Ece Ayhan benim ölüm değildi demiş Hilmi Yavuz. Hiç yakıştıramadım. Devam edelim.
Sen yakıştıramadın ben anlamadım.
Yani Ece Ayhan benim ölüm değildi. Benim ölülerimin arkasından konuşmam ama benim ölüm olmadığı için Ece Ayhan'ın arkasından konuşma hakkım var.
Ha. Ulan ne kötü bir şey bu. Yani tuhaf. Şey gelin tarafı ve damat tarafı gibi o bizim taraftan değil. Dolayısıyla onun cenazesine gitmem ben. Bu kız tarafının cenazesi.
Oğlum o Türk edebiyatı bu işte yani neresi doğru? Anladın mı? Bunlar sahiden şey patolojik.
Şimdi şurada
yaklaşımlar. Şey, bunu söyleyelim.
Söyleyelim de şey Türk edebiyatı üzerine konuşan iki insanın da durumu böyle.
Evet o da evet. Var. Aynen onu söylüyorum. Benim ölüm değildi diyerek Ece Ayhan'ın arkasından konuşma hakkının olduğunu savunuyor. Hadis filan yorumlamaya kalkıyor. Kim? Ey maşallah. Hilmi Yavuz. Devam ediyorum. Hayatına o kadar çok rol değiştirirsen sonunda tam çuvallarsın. Müslümanlıkta senin ölüm benim ölüm olmadığını en sade Müslüman bile biliyor.
Az önce kendisinin söylediği şeyi yani eleştiri amaçlı işte Hilmi Yavuz hadis şey yapıyormuş, yorumluyormuş. Şu, şimdi de kendisi.
Aynen kendisi yaptı. Şu an, evet. Ya Adnan, senden bir şey kaçmıyor. Sevmedim. Yemin ederim. Ha. Fenasın. Cenaze geçerken ayağa kalkılmaz mı?
Ben kalkmam.
Sahibini bilmediği, tanımadığı bir mezar önünde de dua etmez mi hakiki Müslüman?
Ben etmiyorum. Ben hakiki Müslüman değilim.
Ne hafif yorumlar yapıyorsun böyle? Bari bana bir konuda hayır. Ece Ayhan ve Özdemir Hilmi Yavuz'a söylüyor Ahmet Soysal.
Eğer bana söylüyorsa bak aramızdaki 6 yaşa bakmam bulurum onu.
Yok yok. Ne hafif yorumlar yapıyorsun böyle. Bari bir konuda lagaluga yapma.
Hafiften sonra lagaluga ne kadar ağır gelmiş.
Yahu. Beni şaşırtan gerçek Müslümanların böylelerinden kuşku duymamaları. Şimdi Müslümanlık nasıl olur? Gerçek Müslümanlar nerede nasıl davranır? Bunun dersleri hep veriliyor. Çok tuhaf değil mi? Neyse.
Bu adam Müslüman mı?
Yani ya şeyi Müslüman söyleyeceğim. Bunlardan biri daha sonra Müslüman oluyor. Beyaz Dergisi'ni çıkaranlardan biri. Hidayete eriyor. Kapanıyor. Onlardan biri işte erkek kapanıyor. Evet. Hı. Ama burada tuhaf tabirler, neyse ifadeler devam ediyor. Ölünün arkasından konuşmak sadece ahlaksızlık değil, günahtır da. Eğer inanmıyorsan ve Müslümansan, çünkü Lale Müldür haklı, sen edebiyat eleştirisi falan yapmıyorsun. Ölmüş olan ve kendini savunamayacak durumda birine tükürüyorsun.
Abi Lale Müldür...
Hayatını ve varlığını aşağılamaya çalışıyorsun.
Lale Müldür'ü, Lale Müldür'ü yanına aldı ya, bu gerçekten çok korkuyor.
Evet.
Çok korkuyor. Yani çok büyük bir silah aldı yanına şimdi. Kavgaya giderken yanına Lale Müldür'ü al.
İslam'ı aldı. Müslümanlığı, gerçek Müslüman nasıl olmasını
onlar
aldı. Felsefeci.
Lale Müldür'ü alsın yeter.
Devam ediyor. Hadisleri kinine alet ediyorsun. Bu sadece Müslümanlıkta değil, bütün dinlerde ve bütün ahlaklarda bir insanlık suçudur.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne doğru gidiyor.
Gidiyor, evet. Beş. Biraz soluk almış, beşe geçmiş. Beş. Bunlar gevezelikleri süresince vardırlar. Polemikleri severler. Çünkü polemikler yokluğun kıpırdayarak dikkat çektiği anlardır.
Güzel şeymiş.
Güzel. Polemikler yokluğun kıpırdayarak dikkat çektiği anlardır. Siz yoksunuz.
Kız ondan mı senmiş?
Kanal değiştir, kanal değiştir. Yedi. Madem başlıkta kötü edebiyat deyimini kullandım, ille de söylettiler parantez içinde. Her kinin bir çöküştür ve her çöküşte mazoşizm vardır. Bunu örneklendireceğim. Hem de şairlerimizin son yapıtlarından iki örnekle. Şairlerimiz tırnak içinde. Birinci örnek.
Ne diyor burada her kin parantez içinde?
Her kin bir çöküştür ve her çöküşte mazoşizm vardır. Biz ne kimseden nefret etmeyelim Adnan. Herkesi sevelim.
Ne diyor bu?
Yani Ecaian'a kin duyuyorsun. Bu senin çöküşünün resmidir diyor.
Allah Allah.
Ne yapayım ya? Şimdi birinci örnek veriyor. Bir örnek veriyor. İlk örnek. Hilmi Yavuz'un yolculuk şiirlerinden Can Yayınları 2001 sayfa 28. Dağ yitiyor. Ay seçilmez oldu. Su battı. Şimdi sahiden her şey bir yorum. O kadar üzüldüm ki büzüldüm. Ve artık kendimle örtüşmüyorum.
Niye güldün ki?
O kadar üzüldüm ki büzüldüm, beni güldürdü, büzdü beni. Ne bu ya?
Oğlum manyak mısın, şiirde böyle bir şey işte.
Böyle bir şey değil şiir. Bildiğim şiir böyle bir şey değil. Devam edelim.
Böyle bir şiir de var.
Şimdi nereye vardıracak acaba? İkinci örnek.
O kimden?
Özdemir İnce'den. Bunu sen oku, ben biraz güleyim. Yemin ederim.
Geceleri anlıyorum bir gök cismi olmadığımı. Hiçbir gezegenlik yok. Yeni bir duruşum yok güneşin eski yörüngesinde. Gündüzleri hayat daha kolay. Arılar, sinekler, kelebekler, kanatlılar, uçarlar. Ne var bunda? Ben okursam iyi gelir.
Yok, bak, ben bir önceki şeyi...
Bir öncekini de ben okuyayım da.
Ben onu...
Dağ yitiyor. Ay vazgeçilmez oldu. Su battı. Şimdi sahiden her şey bir yorum. O kadar...
Devam.
O kadar üzüldüm ki üzüldüm ve artık kendimle örtüşmüyorum. Ciddi okursan olur bu. Vallahi bak, biraz gayret sarf et, gülmeden okursan olur.
Şimdi bunları verdikten sonra bu cümle, devam edeyim mi?
Hayır, bitir.
Az kaldı bu arada. Müjde. 8. Bu şiirlere eğer ilgilenenler varsa ve bu çirkinliklerden sonra da kaldıysa, eleştirmenlerin ve okurların yorumunu açmak isterim.
Of. Ayrı ayrı mı, bir arada mı?
Şimdi bir arada açacak. Şimdi önce özellikle Hilmi Yavuz'un büzülmesi olayının aydınlatılması belli bir önem taşıyabilir. Bir edebiyat psikanalizi açısından. Bir özne ki hüzün olduğu için büzülüyor. Sonra da kendisiyle örtüşmüyor. Bunun sonsuz yanıtı aslında belki de ikinci dizede. Şimdi sahiden her şey bir yorum. Evet, bundan sonra her şey okurun yorumuna kalıyor. Hilmi Yavuz niçin büzüldü? Edebiyat tarihimizin yeni sorusu olarak soruyorum bunu. Yani neyse, az kaldı, bitiyor. Çekecek. Sen cümleler falan değil, doğrusunu istersin. Özdemir İnce'ye gelince, gök cismi olmadığın kesin de ne cismi olduğunu söyleyebilseydin. Yeni bir duruşum yok diyorsun. Her zamanki duruşun da neymiş acaba? Sen de mi bunu yoruma bırakıyorsun? Yoksa sineklerle mi özdeşleşiyorsun gündüzleri? Ya Yani A'dan Z'ye Ecaihan sözlüğünü bu adam hazırladıysa, kitaplıkta bunu yayınladıysa, sadece bu yazıdan yola çıkıyorum, kusura bakmasın ama sahiden de berbat bir yazı. Ya kitaplara geçelim o zaman, böyle bir tamamlayalım.
Hadi.
Şimdi ben epey bir karıştırdım okumaları. Ya Ecaihan'ın sesleri doğrultusunda okuma yapmaya başladım ben. Kendi okumalarım bir geride kaldı. Şimdi Ziyalanlardan bahsediyordu ya, en son seslerden biri. Nihat Ziyalan işte aptal bir adamdır. Oğlu Mustafa Ziyalan çok akıllı bir çocuktur. Ben de aptallıklar, işte akıllılıklar nedeniyle onların kitaplarının peşine düştüm. Şimdi Mustafa Ziyalan'ın öykü kitabı Su Kedilerini okudum.
Ne güzel bir isim
Dersmeye
var ama ya.
çalıştım.
Güzel bir
Nihat
isim var. Su
Su
Kedi.
Kedileri çok hoş. Babası Nihat Ziyalan'ın Adam Yayınlarınca yine 2005 yılında basılmış Severim Pazartesileri adlı öykü kitabını okudum. Dün akşam başka bir öykü kitabı varmış. Kısa Pantolonlu Sevda, Nihat Ziyalan. Can Yayınlarından çıkmış. Onu da okudum. Yani bütün gece bu
Maşallah.
kitabı okudum. Evet, ama
Maşallah.
nazar değmesin. Sonra araya bahsi geçmişti. Bir tane şey benim sponsorum aldı bana kitap. Altın. yayınlanınca yeniden basılmış. Stephen King'in Sis Öyküleri. Onu da
Sponsorum da
okudum.
benim yani.
Adnan Acar.
O 30 kağıt verdim ben. 30 mu?
35.
35 lira
34
verdim.
mi? 35 mi? Baya pahalı.
Ama 100 gibi geldi bana. Sana verdiğim için.
Çok canın yaptı. Çok güzel ama
Ve
öyküler
işin enteresan ikide bir şikayet ediyorsun sanki. Ben sana kitabı aldım sadece. Baskı ve dizgi hatalarını bana fotoğrafını çekip çekip bana gönderiyorsun. Ne yapayım ben?
gideceksin, o kitabı alacaksın. Adam sen altın yayınlarına götüreceksin. Nedir bu diyeceksin. Hesabını
En
soracaksın.
iyisi mahkemeye vereyim ben bunları, dur. Vallahi mahkemeye vereyim.
Bu arada şey, Ayça Şen'in henüz kitaplaştırılmamış ama sanal ortamda yayınlanan son kitabını da araya ben sıkıştırdım.
Kitaptan.
Isırgan Hasadı'ydı değil mi?
Evet.
Onun da bayağı aynı kitapta eş zamanlı okudum bütün kitapları. Sen söyle, kafam epey iyi ya. Şimdi Ayça Şen'in kitabını sen bana önerdin. Diğer kitapları da dediğim gibi önceki programlarda bahse geçtiği için görev duygusuyla okudum.
Kitap derken henüz yazılmamış bir kitaptan bahsediyoruz Ayça Şen'in.
Tabii devam ediyor hala yazımı.
Radyo Karavan sitesinde destek olmak isteyen insanlar için Patreon bölümüne girdiğinde okuyorsun. Ben çatır çatır paramı verdim. Okuyorum. Ben sana çıktı aldım o yüzden.
Evet.
Sen bir biçimde
Korsan okumaya.
korsan bir biçimde okuma yaptın. 40 sayfalık, aşağı yukarı 40 sayfalık bölümünü okuduk.
Okudum
Şimdiye
ben.
kadar.
Biliyorsun onda yatağıma girerim. 11'e doğru yatarım. O çıkışı aldım. 1'e 1,5'a kadar okudum. Nefessiz, soluksuz. Ama öncelikle Mustafa Ziyalan'dan başlayayım derim ben. Şimdi Ziyalan'ın Su Perileri kitabı Stephen King'in öykülerinden çok daha korkutucu. Tüyler ürpertici hatta.
Korku hikayeleri mi bunlar?
Ya korku hikayeleri değil. Şimdi psikiyatrist biliyorsun kendisi. Ona stajını işte yapma gittiğinde bunlar kasabaya falan gidiyorlar ya. Staj yapmaya. Şimdi orada başından geçenler ya da gözlemlediği şeyleri anlatıyor. Öyküleştirmiş ama anı kitabı falan değil. Anı gibi. Öyküleştirmiş. İnanılmaz çarpıcı, vurucu. Şimdi babası aslında Nihat Ziyalan gibi Mustafa Ziyalan'ın öyküleri de böyle kişisel tanıklıklardan besleniyor. Hani aile var, arkadaşlar var, meslektaşlar var. Ancak baba Ziyalan'ın başaramadığını oğlu başarıyor. Bana göre dehşetli böyle kanlı kemikli bir Türkiye manzarası sunuyor. O kitabı sana vereceğim. Bir iki tane öykü sonlara doğru özellikle böyle zayıf kalıyor doğrusunu istersen. Ama genelde olağanüstü öyküler, insanı dehşete düşüren öyküler. Özellikle Katliam Hazırlıkları adlı öyküsünde bunu başarıyor. Şimdi psikiyatrist olduğu için mesleği gereği karşılaştığı kişileri, onların ruh hallerini öykülerini yansıtmakta duraksamıyor Mustafa Ziyalan. Şey, kişisel deneyimleri ama şey öykü evrenini taşıyor. Dediğim gibi tanıklık anıdan itibaren kalmıyor. Bir kurgu var. Kendi üslubunu oluşturmuş. Yani o kişisel deneyimleri de öykücünün epey katkıda bulunmuş. İşte dediğim gibi onları birer böyle kuru, ilginç anılar, anekdotlar olmaktan çıkarıp öyküleştirmeye başarmış. İşte annesini anlattığı Herkes Gidecek öyküsü var.
Herkes Gidecek.
Aman aman. Ya bak işte tüylerim diken diken oldu. Hakikaten unutulacak bir öykü değil. Sonuçta Mustafa Ziyalan iyi bir yazar, iyi bir izleyici. Yani anlaşılan işte sinemalar, sergi salonları, müzeler dolaşıyor, şehirler. İyi bir okur, iyi bir dinleyici, analist, iyi bir gezgin. Şimdi bu kitapta iki yerde de Mustafa Ziyalan'ın bir orta ikiden ayrılma izleyi vardır ya. Ona göndermede bulunuyor. Hı. Ece Ayhan'la bağlantısı. Bir de Ece Ayhan'ı Almanca'ya çevirme çabaları var. Bu kitapta Su Kedileri'nde iki yerde bundan bahsediyor.
Öykü kitabında.
Öykü kitabında. Yani Ece Ayhan'la sen bayağı bir tanışıkları falan var zannediyorum. Herhalde şiirini çevirmeye kalktığına göre izin istemiştir ya da bir sohbet etmiştir diye düşünüyorum. Şimdi baba Nihat Ziyalan için Ece Ayhan aptal diyor ya. Hı. Şimdi tabiri caizse şu an 81 yaşında adam.
Yaşıyor.
Ya arkasından böyle konuşmak tuhaf da sıkıcı diyeceğim ben öyküleri için. Şimdi bu sıkıcılığın belki en büyük kaynağı adam Türkiye'den kopuk. Avustralya'da yaşıyor.
Bu arada şey tanıttığın yazarlar hakkında ilk kez isim vererek olumsuz bir görüş bildirdin. Gel alnından öpeyim.
O kadar değil. O çekil kadar çekil. Değil.
Evet. Radyo tiyatrosuna çevirdin ha.
Ya ilk şimdi baba yazarla oğul yazarı karşılaştırmak anladın mı? Benim yapmak isteyeceğim bir şey değil. Bana ne bir sürü şey var.
O kadar çok fazla baba oğul yazar
var. Aynen Türk şey sanatı var tabii bir sürü. İşte Tezer Özlü var, Demir baba Özlü oğul. Var. Baba oğul değil miyim de şey kardeşler. Hmm. Bir sürü şey örnek verebilir işte Vedat Türkalı var, oğlu şair, yönetmen Barış Pirasan var. Böyle ailelere girdiğimizde aslında çok ilginç bir konu bu.
Ama Barış Pirasan'la işte Vedat Türkali'yi ayrı ayrı değerlendirmek gerekir.
Ha aynı işte programda değerlendiririz çünkü Ece'den dolayı onu söylüyorum. Hmm. Hani affetsinler, bağışlasınlar diye. Şimdi Avustralya yaşıyor. Yani Türkiye'de böyle dil biliyorsun organik diyorlar. Öyle. Hoyratça değişiyor. Sen başka başka yerlere mecralara gidiyor. Başka yazarlar çıkıyor. Bunları işte ne kadar izlemiş Nihat Ziyalan bilemiyorum. Bu Kısa Paltonlu Sevda bu arada. Severin Pazartesileri. 2001'de mesela Kısa Paltonlu Sevda ilk basımını yapmış. Bende kitap o.
Can Yayınları'nda.
Ve Nihat Ziyalan 1936 doğumlu.
Eyvah benden 30 küsür yaş.
60 küsür yaşında bu kitapları kaleme almış. Çünkü öykülerin hemen bütün öykülerin sonunda 2001 ya da 2000 Sydney ibaresi var. O anlamda işte takdir etmek gerekiyor. Çünkü 60 yaşından sonra yazılamaz diye bir şey yok ama yeniden oluşturmak mesela Kısa Paltonlu Sevda'da işte şey Adana Çukurova civarını anlatıyor. İşte oradaki şey, İkinci Dünya Savaşı'ndaki işte o karne günleri, yoksulluk.
Bunu Sydney'de mi yazıyor?
Sydney'de yazmış. Yeniden oluşturmuş. Ta 60 yıl sonra o anlamda kutlamak gerekiyor.
Ama şey ancak, ki yani yazı dediğimiz şey Adana ile ilgili bir şey yazacaksan gidip de Adana'nın çatında oturacak değilsin herhalde.
Ya otobiyografik öyküler var. Onlar ama canlandırmak, o terimler mesela terimlere inanılmaz hakim adam. O yerel terimler.
Gerçi her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır da ben mesela Paris'e hiç gitmedim malum biliyorsun. Evet. Paris üzerine bir şeyler yazabilirim ben.
Herhalde yazarsın.
Paris'e gitmem gerekmez bunun için. Senden yol parası istemeyeceğim.
Ya şimdi öyküleri beni sarıp sarmalamadı. Nihat Ziyalan öyküleri. Ya ikna edemedi babanın öyküleri.
Ama oğlanı sevdin.
Oğlanı çok sevdim. Şimdi eskimiş bir zamanda böyle daracık mekanda sıkışıp kalmışlar gibi öyküler, tamam mı? 11 öykü var. Farklı öykü kahramanları var. Ama bu kahramanların hemen hepsi aynı ağızdan, aynı tonlamalarla, vurgularla konuşuyor. Hı. Bu beni bir defa boğdu, onu söyleyeyim. Ya bir ilginçlik var. Şimdi söylesem söylemesem ayıp olacak. Şimdi öykülerinde şeyde Severin Pazartesileri kitabında kumar düşkünü bir adamı anlatıyor. Sanki kendinden bahsediyormuş gibi.
Rahat.
Hatırlarsan oğul Mustafa Ziyalan'da psikiyatrist. Hmm. Genç tinerci çocuklarla, işkence görmüş kişilerle, mahkumlarla ve kumarbazlarla çalışmıştı.
Babasını anlayabilmek için mi?
Ya şimdi ayıp olacak da ister istemez aklıma o geldi.
Ne var canım, insanın kumarbaz olması...
Yani acaba kumara zaafı var mıydı Niyazi Ziyalı'nın bir dönem?
Ya kumara zaafı var mıydı çok ağır bir cümle değil mi? Yani nedir? Kumar dediğimiz şeyle borsada oynamak dediğimiz şey arasında bana çok büyük fark gelmiyor açıkçası.
Ya da meslek değiştirmek.
Rezil, resmi, rezil nereden çıktı?
Güzel.
Resmi, diğeri de yasak. Gayri resmi olduğu için. Yani biz de bu topraklarda yasak olan bir şeye tukaka diyecek değiliz değil mi?
Bize... Ama yine şey işte bir psikiyatristin ilgi alanı içinde kumarbazlık.
Ama Mustafa Ziyalı'nın en azından. Ne o borsada oynayan insanlar üzerinde de şey yapmak lazım bence. Broker mı deniyor mesela? Onların hakkında bir broker tanıdım da ben. 35-40 yaşında adamların beyni gidiyormuş be. Yani daha fazla çalışamıyorlar. Hep genç görüyorsun orada ya. Evet yani 35 yaşında beyin gidiyor.
Pili bitiyor.
Pili bitiyor heriflerin. Bu kumardan daha şey, öldürücü bir şey bence.
Şimdi bu harbi yazar, harbi edebiyat, böyle bir kavram ortaya atıyorum ben. Bu Mustafa Ziyalan'la beraber Ayça Şen'in
Isırgan Asad.
Isırgan Asad'ı. Ya beni böyle bir kavrama yöneltir. Şimdi bunu işte Necmi Zekai, Küçük İskender'i, başka isimleri de ekleyebiliriz. Şimdi nasıl geliştireceğimi bilmiyorum. Daha oluşturma aşamasındayım ama Ayça Şen de Mustafa Ziyalan da ben de işte bunlar yaptıkları harbi edebiyat. Şimdi harbilik biliyorsun içtenlik, samimiyet, dobralık. Hem de şey bir harbe girişme durumu var bunlarda. Yani... İşte benzer edebiyat anlayışları sürüp gidiyor. Yani sürüp gitmesi zaten çok kolay kolay yayınlanmaz, edilmez. Yani işte şey dergilerde gördüğüm birbirine benzer öyküler vardır. Kötü öyküler değil. Hı. Ama birbirini tekrar eden pek böyle meydan okuma yoktur dilde, kurguda. Mesela Ayça Şen'de ya da Mustafa Ziyalan'da. Mustafa Ziyalan sonuçta belli, otobiyografik. Hı. Ama adam onu dönüştürtmüş. Olmadık şeyleri almış, yerleştirmiş. İşte okurun kafasına ya da yüreğine artık neresiyle okuyorsak bilmiyorum çakıyor. İşte Ayça Şen'de de öyle bir durum var. İşte kurguyla meydan okuyor. Yazarları çoğaltıyor. Bir kitabı birkaç farklı kişide yazdırıyor. Ben de dediğim gibi şey bu harbi edebiyat geliştirmeye muhtaç bir kavram ama zamanla ben bunları okuyor sanırım böyle bir şey geliştireceğim. Şimdi Ayça Şen'in kitabında yaptıklarına sor mu bakalım? Zaman geçiyor. Bir sonraki programda mı? Biraz toparlayalım. Şimdi, ne yapalım?
Ayça Şen'in romanı hakkında etraflıca bir şeyler, doğru dürüst bir şeyler söyleyebilmek için elimizde çok büyük bir materyal yok.
Evet.
Yani hep topu 39-40 sayfalık bölümü okuduk. Sen de okudun, ben evet. de okudum. Buradan çok erken olur.
Yani epey bir not aldım aslında ama.
Onları bence yine bu romanın bitişi süresince, o Patreon'a yüklendikçe... Biz de okuyalım. Sen de şu Patreon'a üye ol artık yani. $2 başlıyor.
Hocam tamam. Ya ben üye sonra... olmayı bilmiyorum. Sen anlamıyorsun. Şu an açalım şeyi bilgisayarı.
O bahaneyi epey bir insan uyduruyor ama ben bile üye oldum yahu. Ben bile üye oldum.
İyi bakın.
Yani düşünsene. Ve şimdi ilk 40 sayfada evet beni de çok heyecanlandırdı. Hatta 10. bölüm ne zaman gelecek, 11. bölüm ne zaman gelecek diye böyle heyecanla bekler pozisyondayım da belki de sıcak 13. bölüme gelince.
Ya, meydan okuma.
Çok büyük bir meydan
okuma. İnanılmaz ya şey beni o yüzden heyecanlandırdı. Girişin nasıl gelecek, ne yapacak, ne edecek hiç bilemiyorum ama. Dediğim gibi 1,5-2 saat elinden bırakamıyorsun okuyup gittim ben 40 sayfa su gibi.
Ya inşallah daha uzun şeyler yazar Ayça Şen ve biz de doyasıya eleştirir veya saldırırız bile.
Evet.
Hadi eyvallah.
Görüşmek üzere. Thank you.
prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.